Ayrım 3.
Kod adlarıymış. Ulan senin Tamer olduğunu cümle alem biliyor be. Hadi başka bir bölgeye gitse neyse. Biliyorum. Hüseyin öğrenmesi iyi olurdu. Hata bende. Adam fırsatı kaçırır mı? Niye hoşlanmıyor benden? Yakın davranıyor, değer bilir görünmeye çalışıyor ama belli. Öbürleri seviyor da o niye sevmiyor? Kendi bilir. Adam hiç kimseyi sevmiyor aslında. Un kapanındaki eylemde güvenliği almıştı. Bak orada gayet iyiydi. Fazla cesaretli sayılmaz ama bazen çok kararlı tavırları oluyor. Hakkını yememek gerek. Büsbütün samimiyetsiz sayılmaz. Ulan Tamer, anlayamadım gitti seni. Tamer sözünü bitirmişti. Hüseyin herhangi bir şey sormadı. Sigarasını derin derin içine çekerek bir takım notlar aldı. Ardından edebiyatlı söze başladı. İsmi Osman'dı ama kendini Rıfkı diye tanıttı. Hülya kıs kıs güldü. Önceden saptanan kod ismi de değildi çünkü bu. Adını unutmuş olacaktı ya da inadına öyle söylemişti. Tamer iç geçirip başını iki yana salladı. Osman yorum katmadan kısaca anlattı durumu. Birine takılmadığı zaman genellikle az konuşurdu zaten. Sözü Hülya aldı. Arkadaşların kendi birimlerindeki durumla ilgili olarak söyledikleri bana bağlı birimler için de aşağı yukarı geçerli diyerek konuşmaya başladı. Kısa cümlelerle ve dura dura ifade ediyordu anlatacaklarını. R'leri yutarak konuşuyordu. Sorumlu olduğu birimlerden yalnızca fen fakültesinde birim komitesi vardı. Diğer iki fakültede birer birim sorumlusu bulunuyordu. Fende üye sayısı 13, kimyada 8, yabancı dillerde 7 idi. Geçen seneye göre üye sayısı her okulda birer kişi artmıştı. Yeni katılanların hepsi geldikleri liselerden zaten taraftarlar olan kişilerdi. Sonra şunları söyledi. Tüm arkadaşlar ellerinden gelenin fazlasını yapıyorlar. Yine de taraftar sayımız artmıyor. Öbür grupların zayıflamasıyla kitle etkinliğimiz arttı, bu doğru. Ama rakamlar ortada. Yeterli gelişme sağlayabilmiş değiliz. Kitlelerin mücadeleye eskisinden daha yatkın oldukları tespiti belki bizimki gibi okullar için doğru değildir. O ana kadar sessizce dinleyen Hüseyin bu kez müdahale etti. Partinin tespiti her alan için doğrudur dedi. Birini yakıp birini söndürdüğü sigaralarından bir başkasını daha külliye bastırdı ve başını saran dumanların içinde gözlerini kırpıştırarak sürdürdü sözünü. Bizim en temel görevimiz de işte bunu, bu gerçeği bıkıp usanmadan kitlelere anlatmaktır. Yılgınlığa kapılan gruplar ve revizyonistler kendi korkularını kitlelere mal etmeye çalışıyorlar. Artan baskının çok doğal bir sonucu olarak geçici bir durgunluk var, bunu kabul ediyoruz. Fakat bize düşen sorumluluk işte tam da bu noktadadır. Geçici durgunluğu yerinde çıkışlarla sona erdirmek. Hülya Hüseyin'in sözünü kesti. Ama ben şunu anlatmak istiyordum. Daha 6 ay önce örneğin fısıltı boykotuna karşı çıkardık. Önemli günlerde forum yaparak, yürüyüş yaparak okulların boşaltılmasını savunurduk. Şimdi ise beğenmediğimiz fısıltı boykotunu örgütlemeye çalışıyoruz. Öğrencileri ikna edemiyoruz. Bu kitlenin mücadele istememesinden kaynaklanmıyor. Dediğin olgu olsa olsa reformist, revizyonist görüşlerin kitle üzerindeki etkinliğinin devam ettiğini gösterir. Gençliği pasifize edici bu tür ideolojiler. Gözlerini kapattı Akın, başını öne eğdi. Bir süre öylece hareketsiz dinledi Hüseyin'i. Sonra kafasını kaldırdı, arkadaşlarına şöyle bir göz gezdirdi. Metin toplantı ilgisini tamamen kaybetmiş, bardakları boşalanların çaylarını tazeliyordu. Yüzünde mütevessüm bir ifade, kim bilir neler düşünüyordu. Tamer Hüseyin'in sözlerini kafasını sallayarak onaylıyordu. Osman anlatılanlar sanki yepyeni şeylermiş gibi dikkatli bir çehreyle notlar alıp duruyordu. Hüseyin konusunda fazla yanılmamışım diye düşündü. Öbürlerinden, daha öncekilerden farkı yok. Belki onların daha kötü bir örneği. Değişen hiçbir şey yok. Ya doğru olan asıl bu ise, değişmemesi gerekiyorsa, ya kendin değiştiğin için böyle şeyler daha çok gözüne batıyorsa. Eski heyecanını giderek kaybediyorsun. Sorun bundan kaynaklanıyor. Fark ettin mi? Aslında arkadaşlarının hiçbirine eskisi kadar güvenmiyorsun. Osman Haziran'da mezun olacak. Tayini çıktığı yere ya da askere gidecek. burada görev verilip kalması istenecek ölçüde ileri düzeyde olmadığını kestiriyor. Gittiği yerdeki konumu daha rahat ve risksiz olacak. Kesinlikle biliyorum. Bunların hesabını yapıyor. İçinden şurada 5-6 ay alnımın akıyla idare edeyim, gerisi kolay diyor. Yine de güvenirim ona. Almış üstüne bir sorumluluk, sonuna dek hakkını vermeye çalışır. Ama nereye kadar? Osman'la her türlü eyleme yüreğin kuş gibi neşeli ve rahat girebilir misin? Fakat birader, senin o denli güvenebileceğin insan da o kadar az ki. 5-6, bilemedin 10 kişi. Asıl mesele sen kendine güvenmiyorsun arkadaş. Sırtını dayayabileceğin birini arıyorsun. Her zaman yanında olacak, zor anlarda seninle birlikte karar verebilecek, sorumluluğu senin sırtından alabilecek birini. Bir yerde tavır koymak gerektiğinde sen aksasan da mutlaka bir şeyler yapabilecek birini istiyorsun. Bu bölgede en çok Vahit'e güvenirsin. Örneğin o bile. Neyse, bırak şimdi bunları. Hüseyin konuşmasını sürdürüyordu. Partililerin çalışma tarzının önlerinde somut örnekler yarattığını, yoldaşların darbeden sonra bir fabrikada ödenmeyen yemek paraları sorununa nasıl el attıklarını, oradan yola çıkarak nasıl bir eylem hazırladıklarını ballandıra ballandıra anlatıyordu. Konuşmasını parti çizgisinin her alanda yollarını ışık tutan bir rehber olduğunu bir kez daha vurgulayarak o an için noktaladı. Hülya düşünceli bir yüzle ve biraz isteksiz cevap verdi. Doğru. Aslında pratikte ne yapılması gerektiğini iyi kavrayamıyoruz. Kavradıklarımızı da hayata geçirmeyi beceremiyoruz. Arkadaşları daha iyi eğitebilsek, ne bileyim daha sistemli ve kesintisiz bir çalışmamız olsa bizde de bir şeyler yapılabilir. İşte geri adım attı diye düşündü Akın. Hülya Tamer'in ortada tereddüte yer bırakmamak için Hüseyin'i destekler yönde devam ettiği bombardımanı başı önde dinliyordu. Akın tartışmaya girmekten çekiniyordu. Korkuyor. Ben de korkuyorum. Kafamızın içindeki soruları olduğu gibi açığa vurmaktan korkuyoruz. Kitle ürkek ve yılgın, bundan sonra adımlarımızı dikkatli atmak zorundayız diyemeyiz. Böyle dersek pasifist oluruz. İstersen mücadeleye kelle koltukta yıllarını vermiş ol, geriledi derler. Bazı şeylerden korkuyor, temkinliliği savunması bundan derler. Haksız da sayılmazlar. Gerçek anlamda pasifize olanlar da önce temkinliliği savunmazlar mı? Örgütlülüğün sorumluluklarından sıyrılmaya giden yollar hep birbirine benzemez mi? Çalışma tarzı eleştirilir. Örgütsel işleyişten, kadro anlayışından yakınılır. Kabul edilen fakat bir türlü düzeltilemeyen hata ve zaafların tartışılması baş sorun haline getirilir. Sonra çekilip gidilir ama Hülya onlardan değildir. Neyi anlatmak istediğini biliyorum. Anlatsana Hülya, sen söylememiş miydin? Bırak kitleyi, devrimciler bile panik içinde. Biz de burnumuzun doğrusuna gidiyoruz diye. Yabancı dillerdeki en eski adımımızın Şubat'ta kesinlikle mezun olmam gerekiyor. Beni sıkıştırmayın dediğini söylesene. Geçenlerde fenden bir arkadaşın sokaklarında bir ekip otosu durdu diye bölgenin tüm bildirilerini sobada yaktığını anlatsana. Şimdi bunları anlatamazsın. Anlatsan da oradan olumsuz yorumlara varamazsın. Şu şehirde düşmediği karakol, yatmadığı cezaevi kalmayan Hülya. Sen bir dakikada gözden çıkarılırsın ama kitle asla. Bu kitle kitle dediğimizin bir halt edeceği yok diyemeyiz biz. Bu varlığımızın inkarı anlamına gelir. Onlar için bir araya geldik, ne yapacaksak ancak onlarla birlikte yapabileceğiz. Akın, Hülya'nın önemli kararlar arifesinde olduğunu biliyordu. Güneydoğu'da küçük bir kasabada küçük bir tüccarın kızıydı. Babası mektup göndermişti geçen hafta. Gönderdiği parayı keseceğini bildirmişti. Oralarda ne arıyorsun, evine dön demişti. Devamın bitti, gel burada imtihanlarına çalış. Söyledim mi kesinlikle yapan bir insandı. Ya memleketine dönecekti Hülya? Konuşacak tek bir arkadaşının olmadığı o yerde, diğerlerinden biraz daha büyük bir toprak eve hapsolacak, bahçede hamur açan, şalvarlı kadınların iç bunaltan gevezeliklerine katlanmak, çamaşır yıkamak belki tek eğlencesi olacaktı. Ya da ailesiyle tüm bağlarını koparmayı göze alıp burada işe girecekti. Yorgun argın işten çıktığında randevularına koşacaktı, görevler alıp görevler verecekti. Eve dönüp kendini külçe gibi yatağa bırakacaktı. Sabah günüşürken dinlenmeden kalkıp tekrar işe gidecekti. İkinci yolu önermişlerdi ona. Ama bunun ne denli zor olduğunu biliyordu Akın. Kızın düşünceli yüzüne acıyarak baktı. Ya işte böyle dedi içinden. Biz bu yolu isteyerek seçtik. Duraksamak yasaktır bize. Kararsızlık göstermek küçümsenir. Ama kitleler. Sonunda anlaşmazlık çözümlenmişti. Problem aynı düşüncenin farklı şekillerde ifade edilmesinden kaynaklanıyordu. Sıra Akın'a gelmişti. Oturduğu yerde doğruldu, masaya biraz daha yaklaştı ve söze başladı. Bu durumda toplantıda bulunamayan komite üyesi arkadaşın primlerini de ben anlatacağım. Eczacılık ve iktisat bu arkadaşa bağlı. İki okulda da üçer kişilik komitelerimiz var. Yokuşu ağır ağır çıkan bir kamyonun odayı saran gürültüsü yüzünden sesini yükselterek devam etti. Eczacılıkta 27, iktisatta 2. Konsolosluğun yanından İstiklal Caddesi'ne girdi. Cadde bu saatlerde çok kalabalık olurdu. İşlerinden çıkanlar, alışverişe gelenler, piyasa yapanlar, tombalacılar, işportacılar, sinemalara ya da tiyatrolara koşuşturanlar, birhanelere takılanlar, beyefendiler, hanımefendiler, sarhoşlar, serseriler, öğrenciler, köyden kente göçenler, hayat kadınları, her türden, her sınıftan on binlerce insan. Vitrinler şimdiden pırıl pırıldı. Trafik adım adım ilerliyor, yayalar arabaların ortasından karşıya geçmeye çalışıyor, araçların içindekiler kaldırımdakileri seyrediyordu. Hırpani kılıklı biri sert bir omuz vurarak geçti yanından. Döndü baktı adamı. O da dönüp baksaydı sözünü sakınmayacaktı ama adam tınmamıştı bile. Hep sen dikkat edeceksin. Karşıdan biri geliyorsa kenara çekileceksin, yandan biri çıkmışsa durup bekleyeceksin. Yoksa yersin omuzu, ayağın çiğnenir, böğrün dirseklenir. Kim kasti yapar, kim dalgınlığından, umursamazlığından belli değil. Kaplumbağa adımlarıyla ilerleyen önündeki grubu geçmek için caddeye indi. Topluluğu geçtikten sonra yine yayaların arasına karıştı. Bırak bunları dedi kendine, hala neleri dert ediyorsun. Başın ciddi biçimde belada, umurunda değil, burnun yine havalardı. Ortada hemen çözülmesi gereken bir sorun vardı. At gibi koşturmasının yararı olmadığını düşündü, adımlarını yavaşlattı. Durumu sakin kafayla yeniden değerlendirmeliydi. Yeterince endişeliydi zaten. Daha fazla telaşlanmasının anlamı yoktu. İlk kez başına gelmiyordu ki bu. Gerçi hafife alınacak şey de değildi. Bu sefer paçasını kaptırabilirdi. Emek sinemasının önünde sinemadan dağılan kalabalığa karıştı. Yine hızlanmıştı kendiliğinden. Zikzaklar çizerek geride bırakıyordu insanları. Yanlarından geçtikçe konuşmalar tek tük cümleler cümle parçacıkları halinde kulağına çarpıyordu. Günlük haberdeki eleştiriyi okudun mu? Bak bence filmin... Ya abi anlayamadım. Kuleye o gramofonu kim yerleştirdi? Çalmaya başlayınca... Çok muazzam herif be. Adamın dünyaya baktığı açıyı bizimkiler bir... Çok istediği halde bir türlü fırsat bulup gidememişti bu filmi. Oysa kaliteli yabancı film az geliyordu ve onları da kaçırmak yazık oluyordu. Ne çare, vakit yoktu işte. Vakit gerçekten yetersizdi. Üstelik zaman da ayrılsa yorgun kafayla insan gördüğünün hakkını veremiyordu. Gözü kızın elbisesine takıldı. Yahu nereden bulup buluşturuyorlar şu kıyafetleri? Tek tip giyinirler diye devrimcileri eleştirenler bunlardır bir de. Siyaset yapmak zorlaşınca böylelerinin havası artıyor. Yahu bırak dedik ya bunları. İyice rahatsın ha. Nerede geçireceğim geceyi? Bedri kendi imkanlarınla güvenli bir yer bul dedi. Kendi imkanlarımı anladım da güvenli yeri nasıl bulacağım? Şennurlar olamaz. Şennur'un da öbürlerinin de polisteki dosyaları kabarık. Eminlere gitmek nasıl olur? Ama onlarda da toplantı var bu gece. Arka odaya geçer kimseye görünmeden otururdum. Yok, orası da olmaz. Bunu sabahtan ayarlayacaktım. Zehra teyzeler var. Ama oraya gitmek hiç olmaz. Sen bir yıldır gitme gitme, bir akşam vakti pat diye damla. Hayrola derler, şüphelenirler. Zaten şimdi ne güler yüz gösterecek, ne edeceklere hoşbeşe katlanacak halim var. Necla'lar olmaz. Oraya da gündüzden haber vermeliydim. Nihaller çok uzak. Ah işte, rahat, gamsız biri olacaktın. Gidecektin Zehra teyzelere. Ayaklarını uzatıp televizyonunu seyredecektin. Birkaç cevap verecektin. Babam iyi, annem kendine elbise dikiyor falan filan diye. Sonra da erkenden gidip yatacaktın. Şu şehirde kaç tane akrabamız, aile dostumuz var. Hiçbirine gidemiyorum, görüyor musun? Bizimkiler boşuna demiyorlar. Çevreniz ilişkilerinizi düzeltin diye. Nasıl edip de böyle şeyleri idare etmeli? Ne Nemrut gözükmek isterim, ne de yapmacık içtenlik gösterebilirim. Kopup gidiyor ilişkiler. Vakit geç olmuştu. Henüz eve telefon etmediğini hatırladı. Bir süredir içine oturan sıkıntının nedeni bu olmalıydı. Telefonda ne diyeceğini düşündü. Bu gece nerede kalacağını söyleyecekti evdekilere. Gösterecekleri tepkiyi tahmin etmeye çalıştı. Kafasında canlananlar onu korkuttu. Öyle ki bir an tereddüt etti. Bu gece için eve gitse miydi? Yarın kendine iyi bir yer ayarlardı nasıl olsa. Fakat sorumlusu öyle söylediği için değil, gerçekten tehlikeli olacağı için hemen uzaklaştırdı bu düşünceyi kafasından. Sola doğru sapan caddede az ileride bir telefon kulübesi olması gerekiyordu. Köşeye dönüp karşıda kulübeyi görmüştü ki aklına geldi. Tamam dedi, semalara giderim. Evlerinin son durumunu bilmiyorum ama bu saatten sonra başka çare yok. Kendini umutlandırmadan kabinin kapısını açtı. Telefonların çoğu bozuk olurdu. Bir sürü yol yürüyüp çalışmayan bir telefonla karşılaşmak onu çok sinirlendiriyordu. Hele alıcısı kopmuş bir telefon gördüğünde içinden kabinin tüm camlarını indirmek geliyordu. Cihazların alıcılarının kopuk olmasından dolayı mı bozuk oldukları, yoksa bozuk oldukları için mi alıcılarının kopartıldığı bir muammaydı. Alıcıyı kaldırdı. Çevir sesini duyunca sevindi. Jeton koyup acele acele numaraları çevirdi. Merhaba. Aa, sen misin Aylin? Kızım nerelerdesin? Meraklandırdın bizi. Nereden arıyorsun? Kulübeden arıyorum anne. Yanımda Nihal var. Onlara gidiyorduk, ben evi bir arayayım dedim. Hayrola Aylin, bir şey mi oldu? Bir şey olmadı anne. Bu gece eve gelmeyeceğimi haber verecektim. Nihal'in annesi babası Trabzon'a gitmişler bugün. Babaannesi hastaymış. Evde yalnız kalmak istemiyor. Onun için bu gece birlikte kalacağız. Siz meraklanmayın. Hay Allah! Ne olacak şimdi? Kızım Nihal'i de alıp gelsene buraya. Tek başınıza ne yapacaksınız orada? İlahi Aylin, burada yemek de var, yatacak yerde. Al kızcağızı, hemen gel, tamam mı? Olmaz anne, ben de söyledim, ısrar ettim, kabul etmedi. Yarın vizesi varmış, ders çalışması gerekiyor. Ben de biraz yardım edeceğim. Hakikaten şimdi oraya gelmeye kalksak 1,5-2 saat yol, hal hatır sorması, yemeğiydi, çayıydı derken gece yarısı olur. Bu akşam böyle olsun. Hem neredeyse geldik evlerine. Ne diyeyim ben şimdi? Ah Aylin, bu gece bizi uyutmayacaksın. Ah ah. Aman anne, 40 yılın başı bir arkadaşıma gidiyorum, onu da sorun yapıyorsunuz. İyi de kızım, durumları bilmiyorsun. Biz sen okula giderken endişeleniyoruz. Baban gelmedi daha. Duyunca kim bilir neler diyecek. Hiç olmazsa onun haberi olsaydı. Sen söylersin işte. Yarın sabah erkenden yine ararım. Merak edilecek bir şey yok. Bak ne diyeceğim Aylin. Haluk da gelse diyorum sizinle. Ne bileyim, daha rahat olursunuz. Daha neler anne. Bir bu eksikti. Düşündüğün şeye bak. Babam da gelsin bari. Ben kapatmak zorundayım. Dışarıda bekleyenler var. Söyleyeceğin bir şey var mı? İyisiniz. Ha, dün söylediğim bot var ya, onu aldım. Güle güle giy. Pantolonu almadın mı? Hayır anne, onu almaktan vazgeçtim. Giydim, iyi durmadı. Yarın yine dolaşmayı düşünüyorum. Hadi kapatıyorum. Sen bana bir de Nihal'i ver. O sözden anlar. Bir de onunla konuşayım. Nihal bakkala girdi. Ben durumu anlattım ya anne. Ne diye vesvese ediyorsun? Topu topu bir gece için. Anlamıyorum vallahi. Öyleyse yarım saat sonra bir daha arayıver. Babanın gönlünü almış olursun. Ha, Nihal'ler nerede oturuyordu? Ah kafa. Biz de kafamı bıraktın Aylin. Daha şimdi aklıma geliyor. Adresi söyle, yazı vereyim şuraya. Nihal'ler Kadıköy'de oturuyorlar fakat adresi veremem. Sonra babam atlar arabaya gelir. Bir de onunla uğraş. Ben yarın sabah erkenden ararım. Hadi iyi akşamlar. Ah kızım, ne diyeyim, iyi akşamlar. Bak bir yaramazlık yapmayın ha. Üf, yok canım artık. Ben kapatıyorum. Peki öyle olsun. Nihal'e selamlarımı söyle, iyi akşamlar. Alıcıyı yerine koydu, dışarı çıktı. Derin bir nefes aldı. Terlemişti bayağı. Çevrede kimse yoktu. Öf dedi duyulacak sesle. İyi ki kapatabildim. Hava iyice soğumuştu. Ya da kabinde hareketsiz kaldığı için ona öyle geliyordu. Bu konuyu da hallettik. Şu Nihal işi iyi ki aklıma geldi. Yahu ne günlere kaldık. Utanmadan yalan söylüyorum artık. Ne yapsaydım? Doğrusunu mu söyleseydim? Çılgına dönerlerdi. Böylesi daha iyi. Bendeki kör talihe bak. Ne aileler var. Kızları istediği gibi davranır. İstediği zaman istediği arkadaşının evinde kalır. Hiç sorun çıkmaz. Gel sen bunu bizimkilere anlat. Daha saat kaç? Merak etmişlermiş ağlamaklı bir ses. Yokuş aşağı yürüyordu. Az önceki telefon konuşmasından sonra tedirginliği yok olmamış, derinlere çekilmişti sadece. Bu caddede dükkanlar seyrekti. İş anlarının çoğu kapanmıştı. Kaldırımlar tenhaydı. Karşıdan yaklaşan iki kişiden biriyle göz göze geldi. Sarışın, gözlüklü tipi okuldan tanıyordu. Belli belirsiz gülümseyerek selamlaştılar. SB grubundandı bu çocuk. Bir yıla yakın zamandır okulda görünmüyordu. Aylin onun da yakalananlar arasında olduğunu zannediyordu. Demek dışarıdaydı ve işi bırakmadığı halinden anlaşılıyordu. Yanından geçen belediye otobüslerinin numaralarını izleyerek ileride yolun kıvrıldığı yerdeki durağa doğru hızlandı. İstediği yöne giden ilk otobüse çok sıkışık olduğu için binmedi, bekledi. Durakta 8-10 kişi vardı. Az ileriye doğru yürüyüp yüzünü araçların geliş yönüne çevirdi. Böylece çevresindekileri de gözden geçirebilirdi. Eskimiye yüz tutmuş ütüsüz takım elbiseli, orta yaşlı, ince bıyıklı birinin yan gözle kendisine baktığını fark etti. Tipi uygundu. Adam sivil olabilirdi. Ne yapalım sivilse diye düşündü. Şüphe çekecek bir halde değildi ki. Takip ederse nasıl olsa anlardı. Peş peşe gelen iki otobüsten arkadakine koştu. Nispeten tenha olan araca 5 kişi birlikte bindiler. Adam durakta kalmıştı. Sivilleri ayırt etmede erkekler daha şanslıydı. Çevrelerine rahatça bakabiliyorlardı. Ayrıca neden yokken bir erkek başka bir erkeğe yan yan bakamaz, uzun uzun süzemezdi. Aklına deminki rastlaşma geldi. Demek yakalanmamış. Birkaç büyük eyleme karıştığını duymuştum. Ne yapıyorlar acaba? Ağır darbeler yemelerine rağmen henüz yakalanmayan bir yığın kadroları var. Keşke biraz konuşsaydım. Yok yok, yanlış olurdu bu. Darbe öncesi de gruplar birbirinden kopuktu. Her grup kapalı bir kutuydu.